أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا محترم kardeşler Ankebût suresinin en son 10-11. Ayetini bitirmiştik tefsirde. Kısaca o son ayeti tekrar edip inşallah hatırlatıp diğer ayetlere devam edeceğim. Estaizu billah ve minen nâsi men yekûlu âmennâ billâhi. İnsanlardan bazıları vardır ki bizler Allah'a iman ettik derler. Fe izâ uziye fillâhi. Ama Allah yolunda eziyete maruz kaldığı zaman ce'ale fitneten nâsi ke azâbillâh. İnsanların bu fitnelerini, bu yapmış oldukları kötülükleri Allah'ın azabı gibi addeder. İman ettim dediği zaman insanlardan ona eziyetler gelecektir. Özellikle tağutlardan, tağutların yardımcılarından, kafirlerden, onun imanını tahammül etmeyen, bugün bizim imanımızı tahammül etmeyen yüzlerce fırka, binlerce fırka var. Küfür milletleri çok farklı farklıdır. Değişik değişik. Onlar bizim imanımıza, bizim İslam'ımıza tahammül etmezler. Bizler de tabii bizim onların küfürlerine tahammül etmeyiz. Yani hak ile batıl kesinlikle bir olmaz. İlla ki mücadele olacaktır. Adem aleyhisselam döneminden, yani oğulları arasında mücadele başlamış Habil ile Kabil. Kabil zulmetmeye çalışmış Habil'e. Hakla batıl çatışması oradan başlamış ve kıyamete kadar devam edecektir. Kıyamete kadar hakkı savunanlar ve batılı savunanlar olacaktır. Allah-u Teala'nın imtihanıdır bu. İnsanları imtihan ediyor. وَجَعَلْنَا بَعْدَكُمْ لِبَعْدٍ فِتْنَةً اَتَصْبِرُونَ Birbirinizi fitne kıldık diyor. Yani kafirleri Müslümanlara, Müslümanları kafirlere fitne kılmıştır. Bugün dünya üzerinde olan birçok savaş aslında inanç savaşıdır. Özellikle Müslümanların başına gelen şu anki bu savaşlar, bu felaketler, bu kanların dökülmesi, yuvaların yıkılması tamamıyla din sebebiyledir. Düşünün Madaya bölgesi Şam'da açlıktan kırılıyorlar, ölüyorlar. Ve bütün dünya sessiz. Her seferinde 5-10 kişi, 5-10 kişi, 5-10 kişi vefat ediyorlar. Köpekleri yiyorlar, kedileri yiyorlar. Düşünün artık yaprak kalmamış. Yani yiyecek yaprak, ot kalmamış. Bütün dünyanın gözü önünde. İslam beldesinde olduğu zaman kimsenin sesi yok. Her gün işte tonlarca bomba yağdırılıyor. Gerek işte Suriye mıntıkasında, gerek işte Irak'ta, Yemen'de, Somali'de, Afganistan'da, dünyanın birçok yerinde. Küfür ehli böyle bir şeye ses çıkarmıyor. Niye? Çünkü Müslümanlara yapılıyor. Niçin yapılıyor? Çünkü bunların inancı var, İslam var. İslam'ı isteyen samimi kimseler var bunlar arasında. Halkları yani Allah'ın dinine yönetmeye çalışanlar var. Bunun sebebiyle, bunların kinleri sebebiyle ne yapıyorlar? Müslümanlara büyük savaşlar başlatmışlardır. Ve savaşın olmadığı mıntıkalarda da tağutlar ve yardımcılara ne yapıyorlar? Müslümanları sürekli daraltıyorlar. Hapse atarak, işten attırarak, eziyetler değişik şekillerde yani psikolojik eziyetler vererek, daraltarak, korkutarak bu şekilde onları sindirmeye çalışıyorlar. Tabii bu fitneler olacak. Allah-u Teala bizleri başıboş yaratmamıştır. Kimin imanı var, kimin imanı yok, kim sadık, kim yalancı, kim mümin, hakiki mümin, kim münafık ortaya çıksın diye bunlar olacaktır. Ama kalbinde hastalık olanlar, imanı oturmamış olanlar ve münafık olanlar bu imtihanda takılıp kalırlar. Ve imtihanı kaybederler. Başına gelen musibet diyor Allah'ın azabıymış gibi telakki eder. Bir hapse girse çıksa mesela, ve işten atılsa ve biraz ekonomik sıkıntılar çekse ve mahalleden daraltılsa Allah'ın azabı sanki ona işte inmiş gibi o azabı büyük olarak görmeye başlar ve Allah korusun gerisin geriye döner yani dinini terk eder böylece dünya ve ahiretini kaybeder. İşte böyle insanlar diyor o münafık yapılı insanlar ve le in ca'a nasrun min rabbike le yekulunna inna kunna ma'akum. Ne zaman Müslümanlar güçlenseler bir mıntıkada, Allah onlara otorite verse, hakimiyet verse ve Allah'ın izniyle de verecektir. Yani yeter ki Müslümanlar sabretsinler, Her zaman bu böyle devam etmeyecektir. Fe inne ma'al usri yusra, inne ma'al usri yusra. Yani zorlukla beraber kolaylık vardır. Mutlaka zorlukla beraber kolaylık vardır. Ve le yansuranna Allahu men yansuru. Muhakkak muhakkak orada iki tekit var. Allah'ın dinine yardım edenlere Allah da yardım edecek. Allah-u Teala zafer ehli kılacaktır. Yani yardımını indirecektir. Müslümanları muzaffer kılacaktır. Her zaman bu fitne devam etmeyecek. Her zaman küfrün kuvveti, hakimiyeti devam etmeyecek. Allah'ın izniyle güç, kuvvet Müslümanların eline de geçecek. Ama Müslümanlar sabrettiği zaman o dönemlerde ne yapıyor bu münafık olanlar? İnna kunna ma'akum. Bizler sizinle beraberiz. Hemen kendilerini Müslümanlara nispet etmeye başlıyorlar. اَوَلَيْسَ اللّٰهُ بِعَالَمَا بِمَا ف۪ي صُدُورِ الْعَالَمِينَ Allah-u Teala insanların göğüslerindekini bilmez mi? Her ne kadar zahiren yalan yapsalar da, yani münafıkça davransalar da Allah-u Teala kalplerdekini, kimin gerçekten mümin, kimin kafir olduğunu bilmektedir. وَلَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ وَمُحَقَّقْ ki de Allah-u Teala bilmektedir. اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِق۪ينَ Allah iman edenlerle münafık olanları ortaya çıkaracaktır, bilinecektir. Yani bu imtihanlarla, imtihan sebebiyle. Evet, ayetlerin devamında kardeşler, وَقَالَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا Kafir olanlar, mümin olanlara derler ki, اِتَّبِعُوا سَب۪يلَنَا Bizim yollarımıza tabi olun. Siz de bizim gibi olun, bizim görüşümüzü alın, bizim nasihatlerimize kulak asın, bizim yolumuza gelin. Yani küfre davet ediyorlar, kendi bid'atlerine davet ediyorlar, batıl yollarına davet ediyorlar. وَنَّحْمِلْ خَطَيَاكُمْ Ve sizin günahlarınızı da taşıyacağız. Yani korkmayın, siz hani gelirseniz ahiretimiz yıkılacak, günahkar olacağız diye korku olacak sizde. Korkmayın, sizin günahlarınızı da biz taşıyacağız. Böyle cesaretlendiriyorlar diyor. Ama diyor وَمَا هُمْ بِحَامِل۪ينَ مِنْ خَطَيَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ Fakat onların günahlarını kesinlikle taşımayacaklardır. Yani böyle bir şeyden teberri edeceklerdir. Ve kimse kimsenin de günahını taşımaz. İnnehum lekâzibûn Onlar yalancıdırlar. Yani ahirette demezler evet bunun günahları var. Allah'ım işte bana azap et bunun yerine bunu affet. Çünkü ben saptırdım. Ben batıl yola davet ettim diye böyle bir şeye de girmeyecekler. Ondan teberri edecekler. İstebarra ellezîne tubi'û minellezîne tebe'û وَرَاوَوُ الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهُمُ الْأَسْبَبِ O gün diyor ayette, o tabi olunanlar, yani tağutlar, küfrün ileri gelenleri, elebaşları, kendilerine tabi olanlardan teberri ederler. Azabı gördükleri zaman derler ki bizim bunlarla hiçbir alakamız yok. Biz bunları tanımıyoruz. Küfrün liderleri, batılın önderleri, kendi tabilerini kıyamet gününde gördükleri zaman tabi onlar diyecekler ki bunlar bizi saptırdılar. Allah'ım bunlara iki kat azap et. Bunları helak eyle. İşte bunlar bizi çektiler bu küfür yoluna, bu batıl yola. Laikliği onlar bize aşılamaya çalıştılar. Demokrasiyi bunlar aşıladılar. Bunlar bizi partici yaptı. Bunlar bizi işte şirk ehli yaptı. Bunlar bizi şunlar yaptı diye. Artık onları şey ettiği zaman, suçladıkları zaman onlar da onlardan teberri edecekler. Bizim sizinle bir alakamız yok. Biz sizden değiliz, siz de bizden değilsiniz diye teberri edecekler diyor. Özellikle de azabı gördükleri zaman aralarındaki bütün bağları koparacaklar. Hayır ya Rabbi, biz bunları tanımıyoruz, reddedecekler. Şeytan da aynı şeyi yapacak. Kıyamet gününde herkes tabii şeytana, bu şeytana tabi olanlar, şeytana yönelip de şeytanı davacı edince, yani Allah-u Teala'ya, ya Rabbi işte biz şeytandan davacıyız, o bizi saptırdı, o bizi dalalete düşürdü. Şeytan hutbe verecek cehennemde. Düşünün şeytanın da Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Hutbe verecek ve işte beni suçlamayın, kendi nefsinizi suçlayın. Çünkü ben kimseyi zorlamadım, kimseyi saptırmadım. Ben sadece davet ettim, siz de icabet ettiniz. Sadece davet ettim, ben kimseyi zorlamadım diyor şeytan. Gerçekten de şeytan böyledir, bizi zorlamıyor değil mi? Yani hiç gördünüz mü şeytanın birisini içki içmeye zorladığını? Böyle bir şey yok. Şeytan sadece gidip vesvese verir. İç, bir şey olmaz, tövbe edersin gibi artık buna benzer. Bütün günahlar da böyledir. Sadece vesvese verir şeytan. Zorlamaz. Evet, dünyada işte ama böyle küfür ehli olanlar vardır ya da dalalet ehli olanlar vardır. İmtihan bu boyuttan gelecektir. Hani imtihan değişik değişik ya. Musibetlerle imtihan, kafirlerle imtihan, sıkıntılarla, fakirlikle, açlıkla, hastalıkla. Bir de ayrı bir imtihanın boyutu var. Gerekirse arkadaştan gelir, dosttan gelir, liderden gelir, kabile reisinden gelir. Benim görüşümü alın, bana tabi olun, benim peşimden gidin. Benimle beraber olun, sizin günahlarınızı yüklenirim. Mesuliyet bana ait. Kardeşim, günahın bana ait. Hani bazı kimseler oluyor ya, ya iç mesela sigara, işte alkol, herhangi bir şey ve harama sokacaksa, ya yap diyor, günahın benim boynuma. Teşvik ediyor, cesaretlendiriyor. Ama gerçekten de onun günahını yüklenecek mi kıyamet gününde? Kesinlikle yüklenmeyecek. Böyle bir şeyden teberri edecektir. وَمَا هُمْ بِحَامِل۪ينَ مِنْ خَتَيَهُمْ Onların günahlarını taşımayacaklar. Teberri edecekler. Hatta birbirlerini tanımayacaklar. Kıyamet gününde Allah'ın huzuruna gittiği zaman en samimi arkadaş, samimi arkadaşını tanımayacak. الْاَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُمْ لِبَعْدٍ عَدُوُ اِلَّا الْمُتَّقِينَ O gün diyor arkadaşlar, dostlar birbirlerine düşman olacaklar. Ancak müttakiler müstesna. Dünyada insan kimi arkadaş edinmişse, dost edinmişse, sevmişse, dünyada herkesin illaki bir arkadaşı, dostu var. Bazıları erkek arkadaş ediniyor, bazıları kız arkadaş ediniyorlar. Hatta evleniyorlar, dostları var. Yani herkesin bir sevdiği birileri var. Takva üzere olursa, İslam üzere olursa bu işin temelinde, İslam var, takva var. Bunların dostluğu, bunların sevgisi ahirette de devam ediyor. Birbirlerini gördükleri zaman birbirlerinden kaçmayacaklar. Ama dünyalık üzere, menfaat üzere kurulmuşsa, bu işin temelinde din yoksa, menfaat varsa birbirlerine düşman olacaklar. Düşünün, yani dünyada sevgilisi, yani onun için intihar ettiği, onun için haşa dinini terk ettiği, ona taptığı o sevgilisi ondan kaçacaktır, ona düşman olacaktır. Arkadaşı, beraber işte gecelerini geçirdiği, yıllarını belki beraber geçirdiği, arkadaşı için kavga ettiği, arkadaşı için belki hapse girdiği, parasını arkadaşı için harcadığı, eğer bu Allah için olmazsa, İslam için olmazsa, kıyamet gününde birbirlerine düşman olacaklar. اَلْاَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُمْ لِبَعْدٍ عَدُوُ اِلَّا الْمُتَّقِينَ Müttakiler hariç diyor, herkes, bütün yani dostlar birbirlerine düşman olacaklar. يَوْمَ يَفِرُ الْمَرْءُ مِنْ اَخِيهِ وَاُمِّهِ وَاَب۪يهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَن۪يهِ O gün diyor, kişi annesinden, babasından, kardeşinden, eşinden, çocuğundan kaçar diyor. Çünkü herkesi meşgul eden durumu vardır. Kimse kimsenin günahını yüklenmez, kimse kimseye bir sevap dahi vermez. Düşünün, işte hadiste geçtiği üzere kadın eşine geliyor. Ya da erkek eşine gidiyor. Hani dünyada bu kadar beraber yaşamışlar, bu kadar şeyler paylaşmışlar, birbirlerine fedakarlıkta bulunmuşlar. Kadın geliyor kocasına ve hatta kocası hanımına geliyor. Diyor ki, işte sen bilirsin, dünyada sana yapmış olduğum iyilikler, biz bu kadar seneleri beraber geçirdik, şu oldu, bu oldu. Senden sadece bir sevap istiyorum. Bana bir sevap verir misin? Nedir ki bir sevap? Ama vermeyecektir eşi. Kusura bakma, vallahi bana da çok yani lazımdır, ihtiyacım var. Benim de sonum ne olacak bilmiyorum. Belki o bir sevabı verirsem benim günahlarım ağır basar, cehennemi hak ederim. Belki o bir sevap beni kurtarır. Mechul, yani bilinmiyor. Düşünün, bir sevabı dahi esirgeyecekler. Yani iki eş birbirine yakın olan, senelerce hayatlarını beraber geçirmiş olanlar birbirlerine zerre kadar bir şey veremiyorlar. O sebeple aleyhissalatü vesselam ne diyordu? Ey Fatıma, kendini ateşten kurtar, cehennemden kurtar. Vallahi ben sana bir şey yapamam. Ey Haşimoğulları, ey falanlar, ey filanlar, halalarına, amcalarına, bütün akrabalarına aleyhissalatü vesselam seslendi. Kendinizi cehennemden kurtarın. Ben size bir şey yapamam. Peygamber dahi olsam, en büyük peygamberlerden dahi olsam ben size bir şey yapamam diye aleyhissalatü vesselam uyarmıştı. Evet, bu insanlar da birbirlerini, yani bir faydaları olmayacaktır. Torpil yok. Kıyamet gününde kimse kimseyi kurtaramıyor. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرَى Kimse kimsenin günahını yüklenmez. Her koyun kendi bacağından asılır diyorlar ya, gerçekten öyle. Kıyamet gününde her koyun kendi bacağından asılacak. Herkes nefsi nefsi diyecek. Nefsim nefsim, ne olacak bizim halimiz? Cennete mi gireceğiz, cehenneme mi gireceğiz? Herkes sarhoş gibi dolaşıyor o günün azabıyla, dehşetiyle. İşte bunlar da onlardan teberri edecekler. Evet, işte bu da nedir? Başlı başına büyük bir imtihandır kardeşler. Bu dünyada insanın dostu, insanın belki güvendiği ne yapıyor? Bir şey olmaz yap. Gel bizim yolumuza tabi ol. Gel bizim partimize katıl. Bizim grubumuza katıl. Bizim cemaatimize katıl. Bizimle beraber ol. Korkma, günahın bizim boynumuza. Mesuliyet bize ait diye harama, küfre, masiyetlere ne yapıyorlar? Davet ediyorlar. Ama kıyamet gününde onlardan teberri edeceklerdir. O sebeple kişi dikkat edecek. Yani kiminle beraber arkadaşlık kuruyor, kime tabi oluyor, kimin fetvalarını, kimin sözlerine yani tabi oluyor. Buna çok dikkat etmesi lazım çünkü kimse kimseyi kurtaramaz. Bu arkadaşları onları yarı yolda bırakacaklar. Bu liderler işte insanları davet eden, bizim sözümüzü dinleyin. Ma urikum illa ma ara diyordu mesela Firavun kendi halkına. Korkarım ki bu adam Musa aleyhisselam için söylüyor. İşte bunlar sizi bu adam sizi saptıracak. Şöyle yapacak, böyle edecek. Ben sizi ise doğru yola iletiyorum. Bana tabi olun. Sakın itaatimden dışarı çıkmayın. Bu teröriste ve ona tabi olan bu teröristlere tabi olmayın diye Firavun sıkı sıkı tembih ediyordu. Bu şekilde fitne oluyordu. Ona ne yapıyorlardı? Tabi oluyorlardı. Yani dünya menfaati üzere. Tabii onun küfrünü süsleyen adamları da vardı. Bütün tağutlar, kıyamete kadar sürecek olan bütün tağutlar her zaman kendi yollarına davet edecekler. Bunların da alimleri olacak, belamları. Küfürlerini süsleyecek, meşru gösterecek ve bu liderlere tabi olun, onlara itaat edin, onlara beyat edin, sözlerini dinleyin diye Diyanet İşleri Başkanları olacak, işte belamları olacak, genel müftil cumhuriye, işte cumhuriyetin müftüsü gibi sıfatlarda işte alimleri olacak. İnsanları bu küfre, bu batıla, bu yanlışa davet edecekler, fetvalar verecekler. Yanlışta değilsiniz, doğrusunuz, itaat edin, onların izinden gidin, onlara bağlı kalın, baş kaldırmayın, şunu yapmayın, bunu etmeyin. İşte yeri gelir, gerekirse ben yani sizin günahınızı şey yaparım, yüklenirim. Kesinlikle hani herhangi bir günahınız, bir şeyiniz yoktur diye ne saptıran imamlar vardır, saptıran liderler vardır. Ve bu kimseler kıyamet gününde ne yapacaklar? Birbirlerinden teberri edecekler. O sebeple kişi kimin yolundan gidiyor, kimin sözlerini dinliyor, kiminle beraber hareket ediyor, buna dikkat etmesi lazım. İmam Ahmed Rahimahullah döneminde Mutezile alimi Ahmed İbni Ebi Duat adında alim birisi ama Mutezili olmuş. Mutezili biliyorsunuz, Mutezile fırkası akla çok değer verirler. Nasları yani Kur'an ve sünneti akla göre ne yaparlar? Ölçüp biçerler ve ona göre yorumlarlar. Çok sapıtmışlardır. Allah-u Teala'nın isim ve sıfatlarını hep tevil etmişler, reddetmişler. Ve İmam Ahmed döneminde Kur'an-ı Kerim mahluktur diye böyle bir fitne çıkarmışlar. Sultanları kendi saflarına çekmişler. El-Me'mun, El-Mu'tasim, El-Vâthik Billah, Abbasi sultanlarını kendi işte inançlarına sürüklemişler. Bayağı bir etkili olmuşlar. Ve sultanlar da kaba kuvvet kullanarak insanları Kur'an-ı Kerim mahluktur diye böyle bir bid'ate zorlamışlar. İmam Ahmed ve İmam Ahmed gibi tek tük böyle azınlıkta olan imamlar direnmişler. Onların bu bid'atlerine, bu küfür itikatlarına karşı. Bu küfür itikadıdır. Kur'an-ı Kerim Allah'ın kelamıdır, mahluk değildir. Bunun işte evveli vesaire gibi şeyleri yoktur. Allah'ın kelamıdır. Böyle bir bid'ati, böyle bir yanlışı işte ortaya çıkarmayın, milleti buna imtihan etmeyin, böyle bir şeye zorlamayın diye İmam Ahmed direnmiştir. Ve direnmesi sebebiyle işkencelere maruz kalmıştır. Özellikle bu alimlerin mesela fetvalarıyla. Ve hatta öyle bir durum olmuş ki İmam Ahmed yani her gün kırbaçlar yiyor, bayılana kadar kırbaç atılıyor ona. Bir keresinde mesela 28 ay boyunca kalıyor zindanda. Her gün bayılana kadar kırbaç atıyorlarmış. Ve kendisi direnmiştir. Hani Kur'an-ı Kerim mahluk değildir diye. O Rabbani alimler bir mesele dahi olsa ne yapmışlar? Direnmişler. Yanlış dine girdiği zaman hayır, kesinlikle bu yanlıştır. Biz böyle bir şeyi reddederiz. Büyük olsun küçük olsun fark etmez. Hak haktır. Dolayısıyla küçük bir mesele de olsa o büyük alimler ne yapmışlar? Direnmişler. İmam Ahmed Rahimullah onlardan birisiydi. En son bu Ahmed İbni Ebi Duat fetvasını veriyor Me'mun'a. Diyor ki bunu öldür diyor. Mu'tasim'e veriyor. Bunu öldürebilirsin, bunun fetvasını veriyorum diyor. Bunun kanı hederdir diyor. Onu ikna etmeye çalışıyor fakat o zaman sultanı ikna olmuyor. Allah-u Teala muhafaza ediyor. Tabi bu sultanlar teker teker ölüyor. Her ölüşlerinde İmam Ahmet kurtuluyor. Bir müddet yine ilminden Müslümanları faydalandırıyor. Uğraşıyor, Allah'ın dinine davet ediyor. Başka bir sultan geliyor öbürünün akabinden. O da bu fikri alıyor. Bir daha başlıyor işkence, bir daha başlıyor eziyet. O da helak oluyor. Başka bir sultan gelene kadar orada bir boşluk oluyor. Böyle İmam Ahmet defalarca zindana girip çıkmıştır. En son işte bu sultanların ölümleriyle bu şekilde kurtulmuştur. Düşünün yani fetvasını da vermiştir bu. Kadil Kudat deniyordu. Ahmed İbni Ebi Duat. Bunu öldürebilirsin, onun günahı bana aittir. Sultana böyle söylüyordu. Yani böyle tip insanlar çıkacaklar insanları saptırmak için. Tağutların peşine gidin. Günahınız bize aittir. Yani tağutlar demezler işte liderlerinize tabi olun. Günümüzde mesela özellikle bu küfür sistemlerine fetva veren belamlar vardır. Misalen Suudi Arabistan'da olsun, Türkiye'de olsun, Ürdün'de olsun, İslam aleminde bu tağutların yapmış oldukları cürümlerine fetvalar verenler var. Ve o fetvalara göre tağutlar hareket ediyorlar. Ya da aslen yani hareket ediyorlar da o fetvaları kendilerine kalkan ediniyorlar. İşte bizim fetvalarımız var, bizim ulemamız var, bak biz yanlış yapmıyoruz. Ve tabii onların peşinden gidenler var. Dünya menfaati üzere mesela bunların askerleri, polisleri var, teşkilatları var, kuvvetleri var. Onları meşrulaştıran adamları var. Büyük bir kısmına belki desen bu senin yapmış olduğun amel küfürdür, bu haramdır, bu caiz değildir. Diyor ki falan alim fetva vermiştir. Falan kişi işte cevaz vermiştir. Bizim günahımız onlara ait. Böyle bir şey olsaydı onlar karşı çıkardı falan hocalar, falan alimler diye hemen topu onlara atmaya çalışırlar. Kurtuluşu onlarda zannederler. Halbuki kimse kimseyi kıyamet gününde kurtaramayacaktır. Yani bu da bir imtihan olacaktır. Bu belamlar kesinlikle kimseyi kurtaramayacaklardır. Bu vermiş oldukları fetvalarla, bu liderler, bu tağutlar, bu küfrün önderleri kimse kimseyi kurtaramaz yani. Allah-u Teala ona işaret ediyor. Kıyamet gününde yalan söyleyecekler diyor, kimsenin günahını çekmeyecekler. Ama وَلَيْحْمِلُنَّ اَثْقَالَهُمْ وَاَثْقَالًا مَا اَثْقَالِهِمْ. Onlar kendi günahlarını bir de saptırmış oldukları insanların günahlarını da çekecekler. Hem kendi günahları bu saptıran kimseler, imamlar kendi günahlarını çekecekler. Hem de kimi peşinden sürüklemişse, kime kötü örnek olmuşsa onların da günahlarına ne yapacaklar? Günahlarını yüklenecekler. Yani Allah-u Teala günah onlara da ne yapacaktır? Yükleyecektir. وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ وَقِيَامَةِ gününde bu yapmış oldukları yananlar iftiralardan hesaba çekilecekler. Bu vardır. Yani nasıl? Bir kimse eğer ki bazılarını saptırıyorsa, küfre, harama davet ediyorsa, masiyete davet ediyorsa, o küfre sapan, o harama düşen bütün o kimselerin günahlarını ne yapar? Günahların bir misli. Onların günahları onlarda olduğu gibi kalır. Yani tamamıyla bu adama yüklenmez, onlar affedilmez, yok. Onlar da azaba düşer olurlar. Aynı zamanda bu küfre, harama davet edenler de onların günahlarının bir mislini ne yaparlar? Kıyamet gününde çekeceklerdir. Bir ayette لِيَحْمِلُوا اَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Kendi günahlarını tamamıyla diyor taşırlar kıyamet gününde. وَمِنْ اَوْزَارِ الَّذ۪ينَ يُضِلَّوْنَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ. Ve ilimsiz saptırmış oldukları kimselerin de günahlarını aynısını diyor yüklenecekler. Bir kimse mesela yanlış bir fetva verdi. Dedi ki mesela bankalara paranızı yatırabilirsiniz. Faiz değildir. Haram değildir. Buna faiz denmez. Zamanda mesela Mısır'ın şeyhi bu helak olan öldü gitti. Muhammed Seyyid Tantavi adında Ezher şeyhi vardı. Bu Ahmed-i Tayyip'ten önceki müftü. Fetva çıkarmıştı. Çünkü Mısır'ın bankaları tamamıyla devlete aittir. Resmidir. O zamanın tağutu Hüsnü Mübarek, Ella Mübarek, mübarek olmayan aslen, mübarek ismini de soyadını kullanıyor. Bundan fetva istiyor. Yani fetva çıkar ki insanlar, halk yapsınlar, paralarını bankalara yatırsınlar. Böylece devletin ekonomisi güçlensin. Bu Belam da işi dolandırıyor, bir fetva çıkarıyor, şeytani bir şeyler düşünüyor ve diyor ki, şu anda paralarınızı bankaya yatırırsanız sizin için herhangi bir günah yoktur.
Buna faiz denmez, buna fayda denir. Bir nevi faydalanmadır. Çünkü faiz diyor altında ve gümüşte olur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem döneminde altın ve gümüş ile muamele yapılıyordu. O zaman işte altın, gümüş faiz veriyorlardı. Ve hatta yiyecek kısımlarında olur. Mesela buğday veriyor, arpa veriyor. Tamam, sana iki ölçek verdim, bana iki ay sonra üç ölçek vereceksin. Ya da sana 12 altın verdim, bana 13 altın vereceksin. Bir ay sonra altın ve gümüşte oluyordu. Ama günümüzde altın ve gümüş kullanılmıyor. Sadece kağıttır. Sen kağıt vereceksin, kağıt alacaksın. Bu kağıtın kendi zatında bir kıymeti yoktur. Dolayısıyla faiz sadece o sınıflardadır. Yani altın, gümüş olan işte yiyecek sınıflarındadır. Ama bu kağıt sınıfında sayılmamıştır. Herhangi bir yasaklama gelmemiştir şeriatta. Buna binaen kağıtlarınızı koyarsanız bankaya, fazladan kağıt alırsanız muhalefet etmiş olmazsınız. Onun fetvasına dayanan tabi kalbinde hastalık olan binlerce kişi, milyonlarca kişi gidip paralarını bankalara ne yapmışlar? Yatırmışlar. Tabi bütün bu saptırmış oldukları kimselerin günahlarını da ne yaparlar? Yükleneceklerdir. Aynı zamanda o onların bu batıl fetvalarına tabi olanlar da yani ne yapsınlar adamlar, yani alime tabi oldular diye işte günahları yok ne yapsınlar diye de denmez. Çünkü aşikar olan meselelerde hani hafif bir mesele olsa dersin ki burada aldanmıştır, inşallah mazurdur. Ama böyle aşikar olan ulemanın işte itiraz etmesi sebebiyle de hapse atıldığı, Mısır'da tabii kargaşa kopuyor yani. Rabbani alimler çıkıp itirazlarda bulunuyorlar, bu meselenin haram olduğunu beyan ediyorlar. Onlar hapse atılıyor, susturuluyorlar, görevlerinden alınıyorlar, kargaşalar kopuyor. Tabi birileri çıkıp da işte biz Ezher Şeyhine tabi olduk, şu alime tabi olduk, günahımız onlara ait, ne yapalım kardeşim diyemezler. Günümüzde mesela tağutun hizmetini yapanlar var. Polistir, askerdir, subaydır, bilmem nedir. Dediğin zaman bak bu senin görevin, seni küfre sokuyor. Haramdır, caiz değildir. Dediğin zaman ya ulemamız, alimler var, fetva veriyorlar. Bilakis vatanı müdafaa, ibadettir, şudur, budur diye bir kısmının alimleri vardır. Tasavvufçulardan almışlar, nurculardan almışlar, öbür başkalarından almışlar. Yani saptırıcı şeyhler çok. Onlardan aldık diye fetvalarını alırlar ve onları ileri sürecekler, fakat onlar onları ne yapmaz? Onların günahlarını ahirette çekemezler. Evet. Ve yüselunne yevmel kıyameti an amma kanu yefterun. Kıyamet gününde bunlar hesaba çekilecekler. Bir sonraki ayette Allah-u Teala Nuh Aleyhisselam'dan bahsediyor. Özellikle hani bu sure Mekke'de indiği için Allah-u Teala sahabe-i kirama, o Mekke'de çile çeken, işkenceye maruz kalan, çileler çeken o sahabeye sabırlı olmaları için daha önceki ümmetlerden Allah-u Teala ne yapıyor? Bahsediyor. Bahsetmiştir Kur'an değişik yerlerinde, peygamberlerden bahsetmiş, onlara tabi olanlardan bahsetmiş. Ve bu surede de Nuh Aleyhisselam'dan bahsediyor Allah-u Teala. O ashab-ı kirama, yani çile çeken ve aynı zamanda bizim için de ibret almamız için, ders almamız için de Nuh Aleyhisselam'ı her zaman göz önüne getirmemiz lazım. وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوحًا اِلَى قَوْمِهِ. Şüphesiz ki Nuh Aleyhisselam'ı diyor kavmine gönderdik. فَلَبِثَ ف۪يهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ اِلَّا خَمْس۪ينَ عَامًا. Kavminin arasında 50 sene müstesna 1000 sene kalmıştır. Yani 1000'den eksi 50. Yani 950 sene kavmi arasında kalmıştır. Sonra ne oldu? فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ. Tufan, sel, su yani onları kapladı. Onlar zalim olan kimselerdi, yani helak olup gittiler. فَاَنْجَيْنَاهُ وَاَصْحَابَ السَّف۪ينَةِ. Onu ve o geminin yolcularını diyor kurtardık. وَجَعَنَّاهَا آيَةً لِلْعَالَم۪ينَ. Ve o gemiyi de, o hadiseyi de bütün aleme ibret vesilesi kıldık. Allah-u Teala Nuh Aleyhisselam'dan bahsediyor. Kavmine gitti ve kavmi arasında 950 sene durdu. Kısaca kardeşler, Nuh Aleyhisselam'ın hayatına gelince Abdullah bin Abbas ondan bahsederken, Nuh Aleyhisselam'dan, Adem Aleyhisselam'dan sonra 10 asır sonra geldiğini söylüyor. Yani malumunuz önce Adem Aleyhisselam gelmiş. Ve aradan 10 asır geçmiş. Tabi bu asırlardan da kasıt, ulema tam bilmiyorlar. Yani diyorlar ki 100 sene de olabilir, 1000 sene de olabilir, asır eskiden uzun süre anlamına geliyordu. 100 sene de olabilir, 1000 sene de olabilir. 10 asır durdu diyor. Yani uzun bir müddet, tabi Allahu alem. Onu ancak Allah biliyor. O zamana kadar insanlar arasında tevhid dini vardı. Adem aleyhisselamın dini hakimdi. İnsanlar da Allah'a ortak koşmamışlardı. Tevhid üzere yaşıyorlardı. Sonra da Nuh aleyhisselam gelmeden önce bu sonlara doğru onların arasında salih insanlar yaşarken bu salih insanlar vefat ediyorlar. Özellikle de 5 kişiyi Allah-u Teala bahsediyor. Bu Nuh aleyhisselam döneminde yani vefat etmiş. Ved, Suva, Yağuz, Ya'uk ve Nasr. وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ Hani ilahlarınızı bırakmayın, Nuh suresinde geçiyor. وَلَا تَذَرُنَّ وَدَّنْ وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا Bu adamlar ismi Ved, Suva, Yağuz, Ya'uk, Nasr adında 5 salih insan varmış. Bunlar toplumun sevdiği, işte hidayet önderleri olan Allah'ın dostları, müttaki kimseler. Bunlar vefat ettiği zaman şeytan geliyor ve o zamanın Müslümanlarına vesvese veriyor ve diyor ki bu salih insanları diyor unutmamak için. Bakın bunlar çok büyük insanlar da Allah katında. Dua ettikleri zaman duaları kabul edilirdi. Allah-u Teala onların hatırına size rızık verir, yağmur indirirdi. Onların hatırına sizin dualarınızı kabul ederdi. Bunlar değerli insanlar. Bunları unutmayın. Bunların suretlerini çizin, heykellerini yapın. Sağda solda asın, dikin, takın. Yani gidip geldiğiniz zaman bunları gördükçe ders alırsınız. Müttaki davranırsınız. O yani hatırlamak için. O yüzden hani suret yapmak nedir? İslam'da haramdır. Heykel yapmak, insan canlı sureti yapmak haramdır. Niye? Çünkü şeytan bu yolla şirke bulaştırmış. Bunlar da işte bu kimseleri unutmamak için suretlerini yapıyorlar. Aradan müddet geçiyor. Şeytan bir daha geliyor. Sonraki nesle geliyor. Diyor ki bu adamlar var ya bu suretlerini yapan. Sizin atalarınız bunların suretlerini yaptılar. Bunlar Allah katında çok değerli insanlardı. Bunları Allah'a vesile ediniyorlardı. Siz de bunları Allah'a vesile edinin. Allah'tan talep ettiğiniz zaman deyin ki bunların hürmetine, Ya Rabbi bu adamların hürmetine bizlere ver. Onları sana vesile ediniyoruz Ya Rabbi diye. Önce böyle batıl olan, caiz olmayan bir vesile. Bu vesileyi sokuyor. O zaman da halkı bunları artık Allah'a vesile edinmeye başlıyorlar. Ama dua ederken kimden istiyorlar? Allah'tan istiyorlar. Bu kimselerden istemiyorlar. Ama bunları Allah'a vesile ediyorlar. Bu tabi şirk değil. Mesela bir kimse Ya Rabbi işte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hürmetine senden istiyorum. Abdülkadir Geylani'nin hürmetine senden istiyorum. Bu şirk değil. Niye? Çünkü direkt Allah'tan talep ediyor. Bunun suyu yüzü hürmetine. Bu nedir? Bu caiz değildir. Her ne kadar bazı fetva veren ulema da olsa sahih kavle göre bu bir bid'attir. Yani dinimizde aslı yoktur. Caiz değildir, doğru değildir. Yani bid'at kısmına girer. İnsanları Allah'a vesile edinmek. Bu şekilde başladılar. Bunları Allah'a vesile edindiler. Bu sefer üçüncü nesile şeytan geldi ve dedi ki sizler günahkarsınız. Günahınız çok. Tıpkı şu anda tasavvuf ehlinin etbaına söylediği gibi hani sen çok günahkarsın. Senin duan direkt böyle kabul edilmez. İşte sen elektriği direkt barajdan çekemezsin diyor evine. Patlar diyor. İşte arada şeyler olması lazım. Trafolar ancak indirilerek senin evine getirilecek. Sen de böyle direkt Allah'la irtibata giremezsin, erirsin, yanarsın. Dolayısıyla bu Allah dostları var, büyük insanlar. Bunlar bir nevi trafo gibi bir görev yapıyorlar, indiriyorlar yani Allah'ın o nurunu, şeyini, feyzini. Sana artık dağıtıyorlar müritlerine böyle şeytani bir yaklaşım yani. Allah korusun ve buradan şirk başlıyor. Şeytan da böyle yaklaştı, dedi ki bunlardan istiyorlardı. Bunlardan talep ediyorlardı. Bunlar duaları Allah'a iletiyorlardı. Oradan başladı şirk. Bunlara dua ediyorlar. İşte bunlardan istiyorlar. Ta ki bunlar Allah'la kendi aralarında vesile olsunlar diye. Ondan sonra artık kurban da kesmeler başlıyor. Bunlara adak adamalar, tavaf etmeler, kabrin önünde secde etmeler, medet istemeler gibi şeyler o zamandan başlıyor. Nuh aleyhisselam döneminde. Putperestlik o zaman başlıyor. Ve Nuh aleyhisselam böyle bir putperest olan bir kavme gönderiyor. Putlara tapan bir kavme gönderiliyor. Ve Nuh aleyhisselam tabi ulul azm peygamberlerden. Yani büyük peygamberlerden. İlk Resul olan odur. Hani Nebi ve Resul var. Resul yeni şeriat almış, kitap almış. Yeni bir vahiyle gelen demektir. Nebi ise eski Resul'ün yolunu takip ettiren, devam ettirendir. Yeni bir Resul olarak ne yapıyor? Yeni bir din ile, tevhid diniyle Nuh aleyhisselam gönderiliyor. Bu putperest kavme. Ve onlara davette bulunuyor. Uzun bir davet, uzun bir mücadele. Yani gerçekten Nuh Aleyhisselam'ın hayatı çok ibretliktir. Onun sireti gerçekten çok büyüktür. Ulul azim peygamberlerden yani olmayı hak etmiştir. Çünkü 950 sene boyunca düşünün davet ediyor. Kendisine 40 yaşında peygamberlik gelmiş. Ve düşünün 40'tan sonra 950 sene boyunca davet etmiş. Yani bir gün değil, bir ay değil, bir sene değil, 10 sene değil. Hani Allah-u Teala demiş olsaydı 50 sene boyunca kavmini davet etti. Yine de derdik Allahu Ekber 50 sene boyunca bıkmadan, usanmadan davet etmiştir, yılmadan. Ama 50 sene de değil 950 sene boyunca davet etmiş. Düşünün yani yüz çevirmemiş davetten. Hatta rivayetlere göre o kadar azılı bir kavim ki Allah böyle bir kavimle iptila ediyor. Davet ediyor, cennete davet ederken onu dışlıyorlar, küfrediyorlar, hakaret ediyorlar, taşlıyorlar. Hatta bazen taşlarlarmış, yaralanırmış. Ayakları, kafası kanlar içerisinde kalır. Evinde dinlenir. İşte o yaraları kapanır, biraz kendisine gelir, çıkar bir daha davet eder. Yani neler çekmiş Nuh Aleyhisselam. Nuh suresi inmiştir, orada beyan ediyor. Yani orada beyan ederken ya Rabbi diyor ben kavmime gece gündüz davet ettim diyor. Gizli aşikar davet ettim. Yani sadece gündüzleri davet ettim, geceleri dinlendim yok. Mesai yapmış yani öyle anlıyoruz. Gece gündüz davet ettim. Gece de gittim, gündüz de gittim. Artı sadece aşikardan hutbemi verdim indim tamam işime baktım yok. Açıktan da yaptım, gizliden de yaptım. Bazılarını açıktan, bazıları biraz mütekebbirdir. Evlerine gittim yani gizliden davet ettim. Belki kibirlidir. Bunlarla oturmak ister. Yani her türlü ne yapmıştır? Bütün yolları kullanmıştır davet üslubunda. Yani bırakmadık yol kalmamıştır. Ve hiç bıkmadan, usanmadan ve beddua da etmemiştir kavmine. En son 950 sene geçtikten sonra tabii ona iman edenlerin sayısı çok az. Bu konuda tam net bir rakam yok. Bazı ulema diyorlar ki 30 küsur. Bazıları 10 küsurdur. Bazıları 30 küsur. Bazıları 80 küsur. Bazıları 100 küsur söylüyorlar. Yani düşünün bu kadar süre zarfında yüzün üzerinde neredeyse yani kimse iman etmemiş. Ne kadar acı bir durum. اَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ اِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَا ayeti iniyor. Yani senin kavminden iman edenler den müstesna artık haricinde kimse iman etmeyecektir. Ayeti iniyor ona. O vahiy geldikten sonra anlıyor ki artık bundan sonra iman etmeyecekler. Ondan sonra beddua ediyor. Ya Rabbi diyor artık bunların kökünü kazı. Bunlardan hiç kimseyi bırakma. Niye? Çünkü وَلَا يَلِدُوا اِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا çünkü her doğan çocukları da ancak facir ve kafir olarak doğacaktır. Tamamıyla artık Allah tarafından vahiy geldikten sonra ümidini kesiyor. Artık bundan sonra iman eden kalmayacaktır ve ne yapmıştır? Beddua etmiştir. 950 sene boyunca. Biz 95 gün davet etsek, hani faraza, geceli gündüzlü tepki gelse bize, 96. gününde çekiliriz evimize tamam yeter artık. Bu kafir kavmi bırak ya bunlar kabul etmiyor ki kefereler. Hemen bedduaya başlarız. Veya 9,5 günden sonra biraz itirazlar görsek, hakaretler görsek, eziyetler görsek hemen başlarız bedduaya, hemen terk ederiz. Hemen küseriz. Ama bu peygamber düşünün 950 sene boyunca davet etti, sabretti, çileler çekti ve en son anladı ki artık bunlardan kimse iman etmeyecek, bedduada bulundu. Allah-u Teala da dedi ki sen gemi yap dedi. Yani Allah'ın azabı artık gelecektir. Tabi azapla uyarıyordu kendi kavmini ama dalga geçiyorlardı. Nerede Allah'ın azabı neredeyse getir görelim diye dalga geçiyorlardı. Allah-u Teala'na vahyediyor, gemi yapımına başlıyor. Ve geminin yapımı da Allah tarafından ona öğretiliyor. O zaman işte ağaçları kesip işte gemi yapmaya başlıyor. Müminler ona yardımcı oluyorlar. Tabi kavmi zaten alay ediyorlardı. Daha fazla alay etmeye başlıyorlar. İşte bu gemiyi niçin yapıyorsun? İşte Allah'ın azabı gelecek. Biz kurtulacağız, siz azapta helak olacaksınız. Tabi kahkaha atıyorlar bu sahrada. Yani su gelecekmiş de, deniz olacakmış da, yükselecekmiş de gemi, müminler kurtulacak, biz de burada boğulacakmışız. Bu sahrada, bu dağlık alanda, yani su bize nasıl gelsin diye dalga geçiyorlarmış. Ta ki gemi tamamlanana kadar, gemi tamamlandıktan sonra Allah-u Teala diyor ki alamet olarak hani yağmur yağdığı zaman ve şiddetlendiği zaman tandırdan İşte su fışkırdığı zaman bilin ki artık Allah'ın azabı gelmiştir. Ve şiddetli yağmurlar başlıyor. Bunlar seviniyorlar, zannediyorlar ki işte rahmet geldi, ekinler çoğalacak. Bakıyorlar ki yağmurun kesildiği falan yok. Yağmur çoğalmaya başlıyor. Tandırlar falan taşınca Nuh aleyhisselam tamamdır diyor. Demek ki bu Allah'ın azabıdır. Hemen müminlere haber veriyor. Gelin binin diyor. Ve hayvanlardan da Allah-u Teala diyor ki çifter çifter al. Allah-u Teala da hayvanlara da vahyediyor. Çifter çifter hayvanlar Nuh aleyhisselamın yanına geliyor. Onları da gemiye bindiriyor. Çünkü yeryüzünde hiç kimse kalmayacak. Hepsinin kökü kuruyacak artık. Büyük bir azap geliyor. Yani yeryüzünü kaplayan bir azap gelecek. Ve rivayetlere göre Orta Doğu'da yaşıyor. Yani Türkiye, Irak, Suriye, yani bu topraklarda Allah-u Alem tam olarak kesin bir malumat yok. Yani bu topraklarda yaşamış, buralarda davetini yapmış. Ve derken işte müminler gemiye biniyorlar, hayvanları da bindiriyorlar. Sular çoğalmaya başlıyor. Çoğaldıkça tabii su her tarafı kaplıyor. Ve yavaş yavaş gemi yükselmeye başlıyor. Tabii kafirler bakıyorlar, durum farklı. Yani bu yağmur normal yağmur gibi bir şeye benzemiyor. Azılı kafir olunca bunlar tabii dağlara koşmaya başlıyorlar. Yüksek yerlere tırmanmaya başlıyorlar. Nuh aleyhisselama tabii eşi de iman etmediği için o da gelip binmiyor. Ve bir oğlu, 7 tane oğlu vardı. Bir tanesi ona iman etmemiş. Küfründe ısrarcı olmuş. Düşünün peygamber, ulul azim, peygamberi ama karısı kafir. Koca bir peygamber, oğlu kafir. Bu da gösteriyor ki dinde torpil yok. Peygamberin kafir çocuğu da olabilir. Kafir adamın oğlu peygamber de olabilir. İbrahim aleyhisselamın babası azılı bir kafir ama oğlu büyük bir peygamber. Nuh aleyhisselam da büyük bir peygamber. Oğlu ise kafir. Ve buna tabi gemiye binmiyorlar. Sular yükseldikçe dağlara, tepelere işte çıkıyorlar, tırmanıyorlar. Derken su onları da yetişiyor. Özellikle de oğluna bir anlık Nuh aleyhisselam rahmet ediyor. Yani belki iman eder, belki kurtulur. Oğlunu davet ediyor. Gel oğlum diyor, gel bin diyor gemiye. Bak helak olacaksın diyor. Bu Allah'ın azabıdır. Gel iman et, gemiye bin kurtul diyor. Ama oğlu tabii küfründe ısrarcı olduğu için mütekebbir. Yok diyor, se'avi ile cemelin ya'simuni minel ma. Ben bir dağa koşacağım, sığınacağım. Beni sudan koruyacaktır. Kale la asime min kale la asime yevme min emrillah. Bugün Allah'ın emrinden hiç kimse kurtaramaz. Allah'ın azabından kimse kurtulamaz. Gel ama tabii ısrarcı olunca gelmiyor ve o da boğulup helak olanlardan oluyor. Tabii Nuh aleyhisselam onun için de üzülüyor. Hatta ya Rabbi diyor, o benim ehlimden diye hani bütün ehlimi kurtaracağım diye vaat etmiştin. Hani bunun hikmeti nedir? Benim oğlum işte helak olanlardan oldu deyince Allah-u Teala innehu leyse min ehlik. İşte o senin ehlinden değildir. İnnehu amelun gayru salih. Çünkü o salih olmayan bir amel işlemiştir. Kafirdi yani. Kafir senin ehlinden değil, senin oğlun olmaz. Senin oğlun, senin ehlin, senin akrabaların, dostların bu müminlerdir. Ve Nuh aleyhisselam Allah'tan tabi tövbe istiğfarda bulunuyor. Ya Rabbi yani beni sorumlu tutma. Hani bir babalık duygusu şeyle, o sebeple yani Allah'tan böyle talep ediyor. Ve oğlu hanımı da tabi helak olup gidenlerden oluyor. Böylece müminler kurtulmuş oluyorlar. Yani az bir sayıda müminler var. Her hayvandan da çifter çifter var. Ve derken sular tabi Allah hanım ne kadar müddet kalıyor bütün dünya üzerinde. Sular durduktan sonra daha sonra işte yer suyu yutmaya başlıyor. Derken sular tasfiye oluyor. Ve onun gemisi Cudi Dağı'nın üzerine iniyor. Festevet alel Cudi diyor. Cudi Dağı'na indi diyor. Tabi bu Cudi Dağı bazıları Irak'tadır. Irak'ta olan bir dağdır diyorlar. Bazıları işte Türkiye'de doğuda hani Cizre'de Allahu Alem. O taraflarda yani olduğunu söylüyorlar. Allahu Alem tabi hani tam olarak hangi yerde. Fakat bir müddet onun gemisi de kalıyor. Yani ibretlik olarak kalıyor. Uzun süre onun gemisi, onun kalıntıları kalıyor. O yüzden ayetin sonunda da وَجَعَلْنَاهَا اَيَةً لِلْعَالَمِينَ biz onu bütün aleme ayet, ibret kıldık. Yani Nuh Aleyhisselam'ın o gemisini, o hadiseyi, o gemiden arda kalan şeyler, o yaşanmış olan şeyler ve hatta bilim adamları da araştırıyorlar. Diyorlar ki gerçekten bu Orta Doğu'da büyük bir su kaplamış diyorlar her tarafı. O zaman bu Akdeniz ve çevresi tamamıyla büyük bir deniz olmuş ve hatta denizdi yani diyorlar. Sonradan sular çekilmiş, işte kara oluşmuş, bilmem ne etmiş. Hani kafir olanlar bile diyorlar ki buralarda bir su hadisesi yaşanmış diye bunu görmekteler. Yani bilim adamları bunun şeyini, işaretlerini görmektedirler. Ve tabi yeryüzüne indikten sonra saf, temiz Müslümanlar var. Bütün kafirler yok olmuşlar. Yani Allah-u Teala şunu da Allah-u Teala bildiriyor sahabeye ve biz Müslümanlara. Yani bu kafirler güçlü olsalar da, kuvvetli olsalar da bir gün İslam hakim olacak. Bir gün Müslümanlar bu yeryüzünün inşallah mirasçıları olacaklar. Allah-u Teala mühlet verir ama ihmal etmez. Evet, bugün Amerika çok güçlü, Rusya çok güçlü görünüyor. İşte Avrupa'sı, Çin'i, bu küfür kuvvetleri güçlü görünüyor. Bunlara irtidat, mürtet olan devletler, tağuti sistemler bunlara yardımcı oluyorlar. Çok güçlü görünüyorlar. Çok güçlü silahları var ama Allah'ın izniyle bir gün bunlar, Allah'ın izniyle yok olacaklar. İslam, Müslümanlar hakim olacaklardır. Vallahu mutimmu nurihi velev kerihel kafirun. Kafirler kerih görseler de Allah nurunu tamamlayacak. Nuh aleyhisselam döneminde de böyle kafirler yok olup bir daha insan nesli oradan türüyor. O sebeple yine Nuh aleyhisselam için de ne deniyor? Ebul Beşer deniyor. Çünkü insanlar takriben yok oluyorlar ve onun zamanından bir daha böyle nesil çoğalmaya başladığı için Adem aleyhisselam gibi ikinci bir baba olarak telakki ediliyor. Ebul Beşer deniyor. Ve özellikle de birçok kavim, yani bazıların tabi yani Allah-u Alem şeylerine göre, zanlarına göre gelen kavimler de onun oğullarından türüyorlar. İşte bilmem mesela Sam oğlundan işte misalen Türkler falan falan kavimler gelmiştir. Yafes oğlundan işte falanlar falanlar, böyle tabi şeyler var Allah-u Alem. Yani bunlar hepsi tahmini şeyler. Yani bu kavimlerin onun oğullarından türediği. İşte çocukları arasında da zenci birisinin olduğu ve Afrikalıların da ondan türediği diye Allah-u Alem bu şekilde beyan ediyorlar. Velhasıl işte Allah-u Teala gerek sahabeye gerek bizlere de Nuh Aleyhisselam'ı hatırlatıyor. Yani ey müminler, hemen pes etmeyin, hemen iflas etmeyin, hemen bırakmayın. Sabredin imanınızda, davetinizde, çalışmanızda. Bakın sizin çok kısa bir ömrünüz var. Bizim ömrümüz en fazla yani 70-80-90 en fazla. Yani dikkat ederseniz çok erken ölümler var. 50-60 gene de millet hani yaşarsa, bir kısmı gençliğinde de ölüyor. Uzun bir ömür yok. Eski ümmetlerde uzun yaşlar vardı yani. Düşünün 950 sene boyunca Nuh Aleyhisselam ibadet etmiş, mücadele etmiş, davet etmiş, yılmamış. Siz şurada kısacık ömürde hemen yılıyorsunuz. Kısacık ömürde hemen taviz veriyorsunuz. Allah korusun dininizi bırakıyorsunuz. Bırakmayın onu, kendinize ibret alın diye Allah Celle Celaluhu gerek sahabeye ve gerek bizlere ne yapmıştır? İşaret etmiştir. Evet, bu kadarla inşallah iktifa edelim. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.